Ayrım 31.
Öte yandan 1815 sonrası Avrupa Anlaşması sisteminin oldukça istikrarlı pentarşisi dağılmaktaydı. Bunun da sebebi yalnızca üyelerin 1860'lı yıllarda birkaç 10 yıl öncesine göre birbirleriyle savaşmaya daha çok istekli olmaları değil, aynı zamanda bu devletlerden kimilerinin öbürlerinden 2 ya da 3 kat daha güçlü olmalarıydı. Öte yandan Avrupa'nın çağdaş sanayi üretimi üzerindeki tekeli de Atlantik'in öbür yakasında kırılmaktaydı. Buhar gücü demir yolları ve elektrik ile öbür çağdaşlaşma araçları, bunları benimseme isteği ve özgürlüğü olan her topluma yarar sağlayabilirdi. Bismarck'ın Avrupa diplomasisine egemen olduğu 1871 sonrası dönemde büyük çatlakların çıkmaması, 1850'li ve 1860'lı yılların çatlaklarından sonra yeni bir dengenin kurulmuş olduğu izlenimini verebilirdi. Ancak orduların, donanmaların ve dışişleri bakanlıklarının dünyasından uzaklarda, çok ötelere uzanan sanayi ve teknoloji gelişmeleri oluyor ve bunlar global ekonomik dengeleri hiç olmadığı kadar büyük bir hızla değiştiriyorlardı. Ve verimlilik sanayi tabanındaki değişikliklerin büyük güçlerin askeri kapasiteleri ve dış politikaları üzerinde etki yaratmaları çok uzun bir zaman almayacaktı. 5. İki kutuplu bir dünyanın doğuşu ve orta güçlerin bunalımı. 1. Bölüm 1885-1918. 1884-1885 dünyadaki büyük güçler daha ufak birkaç devletin de katılımıyla Batı Afrika ve Kongo'daki ticaret, denizcilik ve sınır konuları ve daha genel olarak da Afrika'nın fiili işgaline ilişkin ilkeler üzerinde görüş birliğine varma çabasıyla Berlin'de bir araya geldiler. Pek çok yönden Berlin-Batı Afrika Konferansı simgesel olarak global meselelerde eski Avrupa egemenliği döneminin doruk noktası gibi görülebilir. Japonya konferansın üyesi değildi. Hızla çağdaşlaşmakla birlikte Batı'nın gözünde hala garip geri bir ülkeydi. Buna karşı Birleşik Devletler Berlin konferansında vardı çünkü Washington burada tartışılan ticaret ve denizcilik konularını Amerika'nın ülke dışı çıkarlarıyla bağlantılı görüyordu. Ama öteki yönlerden Birleşik Devletler çoğunlukla uluslararası sahnenin dışında kalmış ve Avrupalı büyük güçlerin Washington'daki diplomatik temsilcilerinin rütbesini Orta elçiden büyük elçiye yükseltmeleri 1892'den önce olmamıştı. Büyük elçilik birinci sınıf ülke olmanın işaretiydi. Rusya da konferansta hazır bulunuyordu. Ancak Rusya'nın Asya'daki çıkarları oldukça büyükken Afrika'da kayda değer bir çıkarı pek yoktu. Aslında konferansa davet edilecek ikinci listedeki devletler arasında yer alıyordu ve genellikle İngiltere karşısında Fransa'ya destek vermekten öte bir rolü olmadı. Böylece meselelerin ağırlık noktası Londra, Paris ve Berlin arasındaki ilişki üçgeniydi ve Bismarck en büyük önemi taşıyan orta noktada bulunuyordu. Gezegenimizin kaderi gene bundan önceki yüzyılı aşkın bir süre içinde belirlendiği yerde belirleniyordu. Avrupa'daki elçilik bürolarında hiç kuşku yok ki konferansta Kongo Havzası yerine Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği belirleniyor olsaydı, Avusturya, Macaristan ve Rusya gibi ülkeler daha büyük bir rol oynarlardı. Ancak bu gene de o sıralar tartışılmaz olarak görülen şu gerçeği inkar etmek olmazdı. Avrupa'nın dünyanın merkezi olduğu gerçeğini. Rus generali Dragimirov'un şu sözleri de aynı döneme rastlamaktadır. Uzak Doğu'yu ilgilendiren konular Avrupa'da karara bağlanır. Bundan sonraki 3 yıl içinde bu büyük güç sistemi tarihi içinde gerçekten kısa bir süredir. Aynı Avrupa kıtası kendi kendisini parçalayacak ve birkaç üyesi çökme noktasına yaklaşacaktı. 1-3-10 yıl daha geçtikten sonra ise sona ulaşılmış olacaktı. Kıtanın büyük bir bölümü ekonomik yıkıma uğrayacak, kimi yerleri harabeye dönecek ve bizzat Avrupa'nın geleceği Washington ve Moskova'daki karar mercilerinin elinde olacaktı. Avrupa'nın 60 yıl sonra uğrayacağı yıkımı ve perişanlığı 1885'te kimsenin tam olarak önceden tahmin edemediği açıktır. Ama şu da vardı ki, 19. yüzyılın sonunda keskin görüşlü pek çok gözlemci dünya gücü dinamiğinin gittiği yönü hissediyorlardı. Aydınlar ve gazeteciler başta olmak üzere, günün politikacıları da konuşmalarında ve yazılarında kaba bir Darwinci mücadele dünyasında başarı ve başarısızlıktan, büyüme ve gerilemeden söz ediyorlardı. Dahası gelecekteki dünya düzeninin daha o zamandan belli bir biçim aldığı en azından 1895 ya da 1900'de görülüyordu. Bu kehanetlerin en belirgin özelliği de Tocqueville'in Birleşik Devletler ve Rusya'nın geleceğin iki büyük dünya gücü olacaklarına ilişkin düşüncesinin yeniden ortaya çıkmasıydı. Beklenebileceği gibi bu düşünce Rusya'nın Kırım felaketine uğradığı ve 1877 savaşında Türkiye karşısında sıradan bir görünüm sergilediği zaman ve Amerikan İç Savaşı ile bunu izleyen kendine dönük, yeniden bayındırlaşma ve batı yönünde genişleme döneminde gözden düşmüştü. Ancak 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Amerika'nın sanayi ve tarımda gösterdiği genişleme ile Rusya'nın Asya'da gerçekleştirdiği askeri genişleme, çeşitli Avrupalı gözlemcilerin 20. yüzyılın dünya düzenine, o günkü deyimle, eli kamçılı Rus ve cüzdanı şişkin Amerikalı'nın egemen olacağı yolunda bir kaygı duymalarına yol açıyordu. Belki neo-merkantilist ticaret görüşlerinin barışçıl, kobdenci, global, serbest ticaretçi görüşe baskın çıkmasından dolayı değişen ekonomik gücün aynı zamanda politika ve toprak düzeni alanlarında değişiklikler doğuracağını ileri sürme eğilimi de önceye oranla çok daha büyüktü. Genellikle ihtiyatlı bir kimse olan İngiliz Başbakanı Lord Salisbury bile 1898'de dünyanın yaşayan ve ölmekte olan güçlere bölündüğünü kabul ediyordu. Çinlilerin 1894-1895'te Japonlarla yaptıkları savaşta aldıkları yeni yenilgi, İspanya'nın kısa süreli 1898 çatışmasında Birleşik Devletler'ce düşürüldüğü küçültücü durum ve Fransızların Yukarı Nil'de Faşoda olayı 1898-1899 yüzünden İngilizlerin karşısında geri çekilmeleri hep en güçlü olanın ayakta kalması ilkesinin hayvan türlerinin olduğu kadar ulusların kaderini de belirlediği biçimde yorumlandı. Büyük güç mücadeleleri artık 1830'da hatta 1860'da olduğu gibi yalnızca Avrupa'daki sorunlar yüzünden değil, dünya üzerine yayılmış pazarlar ve topraklar yüzünden de çıkıyordu. Ancak eğer Birleşik Devletler ve Rusya yüz ölçümleri ve nüfusları ile geleceğin büyük güçleri arasına girmek durumundaysalar, onlara kimler eşlik edecekti? Üç Dünya İmparatorluğu teorisi, yani en geniş ve en güçlü ulus devletlerinden ancak üçünün ya da kimi hesaplara göre dördünün bağımsız kalacakları yolundaki yaygın görüş pek çok imparatorluk devlet adamını meşgul etmişti. İngiltere Sömürgeler Bakanı olan Joseph Chamberlain 1897'de yaptığı bir konuşmada dinleyicilerine "Bana öyle geliyor ki" diyordu. "Zamanın eğilimi tüm gücü büyük imparatorlukların eline bırakmaktır. Küçük krallıklar ise ilerici olmayanlar, ikincil ve alt sıraya düşüyor görünmektedirler." Amiral Tirpitz ısrarla Kaiser Wilhelm'e büyük bir donanma kurmanın Almanya için hayati bir önem taşıdığını, çünkü ülkenin böylece dört dünya gücü, Rusya, İngiltere, Amerika ve Almanya'dan biri olabileceğini söylüyordu. Monsieur Darcy'nin uyarısı ise Fransa'nın da üst katlara çıkması gerektiği yolundaydı. Çünkü ileri gitmeyenler geri giderler, geri giden de alta gider. Yerlerini çoktan bulmuş güçler İngiltere, Fransa ve Avusturya, Macaristan için konu, uluslararası statükoya yönelen yeni tehditler karşısında kendilerini koruyup koruyamayacaklarıydı. Yeni güçler Almanya, İtalya ve Japonya için ise konu çok geç olmadan bir atılım yapıp Berlin'in deyimiyle dünya politikası özgürlüğüne ulaşıp ulaşamayacaklarıydı. İnsan soyunun her üyesinin 19. yüzyıl sona ererken bu tür düşünceleri saplantı haline getirmediğini söylemek herhalde gerekli değildir. Çokları ülke içi toplumsal sorunlarla çok daha fazla ilgiliydiler. Çoğu kimse liberal, laissez-faire'ci barışçıl işbirliği ideallerine bağlı kaldı. Bununla birlikte yönetimdeki seçkinler askeri çevreler ve emperyalist kuruluşlarda mücadeleyi, değişikliği, rekabeti ve kuvvet kullanımını ve ulusal kaynakların devletin gücünü arttırmak üzere teşkilatlanmasını vurgulayan bir dünya görüşü egemendi. Yerkürenin daha az gelişmiş bölgeleri hızla bölünüyordu. Ama bu işin ancak başlangıcıydı. Jeopolitik uzmanı Sir Halford MacIndoe, biraz daha toprak ilhakından sonra çağdaş devletlerin ana amacının yayılmacılık olmaktan çıkıp yeterlik ve ülke içi kalkınma olması gerektiğini ileri sürüyordu. Daha geniş coğrafi ve daha geniş tarihsel sonuçlar arasında eskiden olduğundan çok daha yakın bir karşılıklı ilişki olacaktı. Bir başka deyişle, yüz ölçümü ve nüfus bu kaynaklardan doğru dürüst yararlanmak koşuluyla uluslararası dengelere daha isabetli bir biçimde yansıyacaktı. Yüz milyonlarca köylüsü olan bir ülkenin pek bir önemi olmayacaktı. Öte yandan çağdaş bir devlet bile eğer yeterince geniş bir sanayi ve verimlilik tabanı üzerine oturmamışsa sönük kalacaktı. İngiliz emperyalist Leo Ameri, başarılı olan güçler en büyük sanayi tabanına sahip güçler olacaktır uyarısını yapıyordu. Sanayi gücü ve buluş ve bilim gücü olan kişiler başkalarını alt etmeyi başaracaklardır. Bir sonraki yarım yüzyılın uluslararası meselelerinde olup bitenler çoğunlukla bu tür tahminlerin doğru çıkması yönünde gelişmiştir. Avrupa'nın hem içinde hem dışında güç dengelerinde dramatik değişiklikler meydana geldi. Eski imparatorluklar çöktü, yenileri ortaya çıktı. 1885'in çok kutuplu dünyasının yerini daha 1943'te iki kutuplu bir dünya aldı. Uluslararası mücadele şiddetlendi ve 19. yüzyılın sınırlı çatışmalarından tümüyle farklı savaşların patlak vermesine yol açtı. Sanayi verimliliği bilim ve teknolojiyle birlikte ulusal kudretin çok daha hayati bir unsuru haline geldi. İmalat sanayi üretiminin uluslararası paylarında meydana gelen değişiklikler, askeri gücün ve diplomatik nüfuzun değişmekte olan uluslararası paylarına da yansıdı. Kişiler hala önemliydi. Kim Lenin'in, Hitler'in ve Stalin'in yüzyılda kişilerin önemli olmadıklarını söyleyebilirdi? Ama güç politikasındaki önemleri yalnızca büyük bir devletin verimlilik güçlerini denetlemeyi ve yeniden teşkilatlandırmayı başarmalarından geliyordu. Ve Nazi Almanyası'nın kendi kaderinin de ortaya koyduğu gibi, dünya gücü için sınav olan savaş, liderinin hırsla istediklerine ulaşmasını sağlayacak sanayi teknik güce, dolayısıyla da askeri silahlara sahip olmayan tüm ulusları acımasızca hiçe sayıyordu. Bu 6-10 yıldaki büyük güç mücadelelerinin kabahatları daha 1890'larda belirmeye başlasa da tek tek ülkelerin başarısı ya da başarısızlığı daha sonra belirlenecekti. Şurası açıktı ki çok şey bir ülkenin imalat verimini sürdürüp sürdüremeyeceğine ya da arttırıp artıramayacağına bağlıydı. Ama pek çok şey de her zaman olduğu gibi coğrafyanın değiştirilemez gerçeklerine bağlıydı. Bir ülke uluslararası bunalımların merkezine mi yakındı yoksa kenarda mı yer alıyordu? İstilaya karşı güvenli miydi? Aynı anda iki ya da üç yöne bakmak zorunda mıydı? Ulusal kenetlenme, yurtseverlik ve devletin kişiler üzerinde uyguladığı denetimler de önemliydi. Bir toplumun savaş sıkıntılarına dayanıp dayanmaması iç yapısına çok bağlıydı. İttifak politikalarına ve kararlarına da bağlı olabilirdi. Bir ülke geniş bir ittifak blokunun parçası olarak mı, tek başına mı savaşıyordu? Savaşa başlarda mı, yarısında mı girmişti? Önceleri tarafsız olan öbür güçler savaşa karşı tarafın yanında mı katılmışlardı? Bu tür sorular şuna işaret etmektedir ki, iki kutuplu bir dünyanın doğuşu ve orta güçlerin bunalımına ilişkin olarak yapılacak doğru dürüst bir çözümleme birbirinden ayrı ama etkileşim halinde olan üç sebep sonuç düzeyini hesaba katmak zorundadır. Birincisi, bir takım devletler maddi açıdan daha çok ya da daha az güçlü hale gelirken, askeri sanayi verimlilik tabanında oluşan değişiklikler, ikincisi, tek tek her devletin dünya dengelerinde meydana gelen bu tür daha geniş değişikliklere gösterdiği tepkiyi etkileyen jeopolitik, stratejik ve sosyokültürel sebepler. Ve üçüncüsü, 20. yüzyılın başlarında çıkan büyük ortaklık savaşlarındaki başarı, ya da başarısızlığı da etkileyen diplomatik ve politik değişiklikler. Değişen dünya kuvvetleri dengesi. Dünyada olup bitenlere bakan Finn de Siekel gözlemcileri, Finn de Siekel, 19. yüzyıl sonu, çevrenin notu. Ekonomik ve politik değişikliklerin temposunun hızlandığı bu yüzden de uluslararası düzenin önceye göre daha sallantılı bir durumda olduğu konusunda görüş birliği içindeydiler. Güç dengelerinde istikrarsızlık ve çoğu kez de savaş getiren değişiklikler her zaman olmuştu. Tusidit Peloponnes Savaşı'nda savaşı kaçınılmaz yapan Atina'nın gücünün büyümesi ve bunun Sparta'da yarattığı korkuydu, diyordu. Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde büyük güç sistemini etkileyen değişiklikler, önceye göre daha yaygın ve genellikle daha hızlı bir biçimde gerçekleşmekteydi. Dünya ticaret ve ulaştırma ağı, telgraf, buharlı gemiler, demir yolları, modern matbaa makineleri sayesinde bilim ve teknolojideki atılımlar ya da imalat sanayi üretimindeki yeni ilerlemeler birkaç yıl içinde bir kıtadan öbürüne geçebilecek ve aktarılabilecekti. Silkrist ve Thomas'ın 1879'da ucuz fosforik cevherleri çeliğe dönüştürecek bir yol bulmalarından 5 yıl sonra, Batı ve Orta Avrupa'da 84 dönüştürücü çalışır durumdaydı. Ve bu yöntem Atlantik'in öbür yakasına da ulaşmıştı. Ortaya çıkan sonuç, ulusların çelik verimindeki ayrı ayrı paylarında görülen değişiklikleri aşıyordu. Askeri potansiyelde de önemli bir değişikliğe işaret etmekteydi. Daha önce de gördüğümüz gibi, askeri potansiyel askeri güçle aynı şey değildir. Bir ekonomi devi politik kültüründen ya da coğrafi güvenliğinden dolayı askeri bir cüce olarak kalmayı tercih edebilir. Öte yandan, ekonomik kaynakları büyük olmayan bir devlette bunları gene de öyle bir biçimde düzenler ki muazzam bir askeri güç haline gelebilir. Ekonomik kudret eşittir askeri kudret biçimindeki basit denklemin istisnaları başka zamanlarda olduğu gibi bu dönemde de vardır. Bunlar aşağıda tartışılacaktır. Ancak çağdaş sanayileşmiş savaşlar döneminde ekonomi ile strateji arasındaki bağlantı daha sıkı bir hal alıyordu. 1880'li yıllarla İkinci Dünya Savaşı arasındaki uluslararası güç dengelerini etkileyen uzun vadeli değişiklikleri anlayabilmek için ekonomik verilere bakmak gerekir. Bu veriler bir ülkenin savaş potansiyelini değerlendirmek düşüncesiyle seçilmiştir ve dolayısıyla bu yönden yararı daha az olacak bir takım iyi bilinen ekonomik endeksleri, denizci, ticaretçi ülkelerin konumunu orantısız olarak güçlendiren ve kendi kendine yeterliği hayli yüksek olan devletlerin ekonomik gücünü yeterince vurgulamayan dünya ticaret payları gibi ise katlanmamaktadır. Nüfus büyüklüğü hiçbir zaman tek başına güvenilir bir güç göstergesi değildir. Ama tablo 12, Rusya ve Birleşik Devletler'in en azından nüfus bakımından nasıl öbürlerinden farklı türde birer büyük güç olduklarını ve Almanya ile sonradan Japonya'nın nasıl öbürlerinden biraz uzaklaştıklarını göstermektedir. Tablo 12. Güçlerin toplam nüfusları 1890-1938 milyon olarak. 1. Rusya 1890-116.8, 1900-135.6, 1910-159.3, 1913-175.1, 1920-126.6, 1928-150.4, 1938-180.6. 2. Birleşik Devletler 1890-62.6, 1900-75.9, 1910-91.9, 1913-97.3, 1920-105.7, 1928-119.1, 1938-138.3. 3. Almanya 1890-49.2, 1900-56.0, 1910-64.5, 1913-66.9, 1920-42.8, 1928-55.4, 1938-68.5. 4. Avusturya 1890-42.6, 1900-46.7, 1910-50.8, 1913-52.1, 1920 yok, 1928 yok, 1938 yok. Macaristan yok. 5. Japonya 1890-39.9, 1900-43.8, 1910-49.1, 1913-51.3, 1920-55.9, 1928-62.1, 1938-72.2. 6. Fransa 1890-38.3, 1900-38.9, 1910-39.5, 1913-39.7, 1920-39.0, 1928-41.0, 1938-41.9. 7. Britanya 1890-37.4, 1900-41.1, 1910-44.9, 1913-45.6, 1920-44.4, 1928-45.7, 1938-47.6. 8. İtalya 1890-30.0, 1900-32.2, 1910-34.4, 1913 35.1, 1920 37.7, 1928 40.3, 1938 43.8. Ancak tablo 12'de sunulan ham verileri kontrol etmenin iki yolu vardır. Birincisi, bir ülkenin toplam nüfusunu bu nüfusun kentsel alanlarda yaşayan bölümü, tablo 13 ile karşılaştırmaktır. Çünkü bu çoğu kez sınai ticari çağdaşlaşmanın önemli bir göstergesidir. İkincisi ise ölçü olarak alınan Büyük Britanya ile tablo 14 karşılaştırarak bu bulgular ile kişi başına sanayileşme düzeyleri arasında ilişki kurmaktır. Her iki işlem de son derece öğretici olmakta ve birbirlerini takviye etmektedirler. Bu aşamada tablo 13 ve 14'teki rakamlarla ilgili fazla ayrıntılı bir çözümlemeye girişmeden önce kabaca birkaç genelleme yapılabilir. Kentsel nüfusun büyüklüğü ve sanayileşmenin kapsamı gibi çağdaşlaşma ölçüleri işin içine sokuldu mu, güçlerin çoğunun konumu tablo 12'ye göre önemli ölçüde değişmektedir. Rusya hiç olmazsa 1930'lardaki sanayi gelişmesine kadar birinci sıradan sonuncu sıraya düşmekte, İngiltere ve Almanya durumlarını düzeltmektedirler. Birleşik Devletler'in aynı anda hem kalabalık hem büyük ölçüde sanayileşmiş bir topluma sahip olarak benzersiz bir nitelik kazanması çarpıcıdır. Bu dönemin başlarında bile büyük güçlerin en kuvvetli ve en zayıf olanları arasındaki fark hem salt hem nispi olarak büyüktür. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesine gelindiğinde gene de çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Çağdaşlaşma süreci tüm bu ülkelerin aynı aşamalardan geçmesi anlamına gelebilirdi. Hepsi de güç açısından aynı ölçüde yarar sağlayacak demek değildi. Büyük güçler arasındaki önemli farklılıklar sanayi verimliliğine ilişkin ayrıntılı veriler incelendiğinde daha da açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde demir ve çelik verimi Percy sanayileşme için olduğu kadar, genellikle potansiyel askeri kudretin bir göstergesi olarak da kabul edildiğinden, bununla ilgili rakamlar tablo 15'te verilmiştir. Tablo 13, güçlerin kentsel kesim nüfusları, milyon olarak ve bu nüfusların toplam nüfuslar içindeki yüzdesi, 1890-1938. 1. Britanya, 1890, 11.2, %29.9, 1900, 13.5, %32.8, 1910, 15.3, %34.9, 1913, 15.8, %34.6, 1920, 16.6, %37.3, 1928, 17.5, %39.2, 1938, 18.7, %39.2,